Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki bazı Türk beyliklerinin durumunu konuşmuştuk ve programın sonunda değerli Ukay Tiryakioğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kişiliğiyle ilgili rahmetli hocamız Profesör Doktor Halil İnalcı'nın kaleme aldığı bir eserdeki bölümü istersen okuyarak programımıza başlayalım demişti. Bu programımıza ilgili bölümü okuyarak başlayacağız. Ardından da inşallah Fatih Sultan Mehmet Han dönemini konuşmaya, birkaç bölüm öncesinde kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Ukay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi Halil İnalcık çok önemli bir şahsiyetti. Evet. Özellikle Osmanlı tarihçiliği açısından. Keza Kemal Karpat da öyleydi. Bu insanların önemli kılan şey Osmanlı demenin yasak olduğu bir dönemde. Osmanlı İmparatorluğunu konuşmanın, onunla alakalı hakikatleri dillendirmenin yahut bununla alakalı akademik çalışma yapmanın kusurlu bulunduğu bir dönemde çıkıp açıkça Osmanlı'dan bahsettiler. Osmanlı ile ilgili hakikatleri dillendirdiler. Kendilerinin elbette eserlerinde eleştirilecek bir takım tarafları da vardır. Bazı argümanları, bazı fikirleri de tabii ki tartışılabilir. Fakat bu insanlar sırf bu özellikleri sebebiyle önemli insanlardı. Halil İnalcık hocamızı da, keza merhum Profesör Doktor Kemal Karpat hocamızı da rahmetle anıyoruz bu vesileyle. Halil İnalcık abi kitabında ne diyor?
Şöyle aktarayım. Osmanlı padişahları arasında çok cepheli, hüviyete sahip hükümdar olarak Fatih Sultan Mehmet'i en başta saymak lazımdır. Ateşin zekasını çok küçük yaşlarda göstermiş bulunan Fatih Mehmet, iyi hocalardan ders alarak yetişmiş ve ömrü boyunca da bilmediği şeyleri öğrenmeye daima ehemmiyet ve gayret göstermiştir. Böylece onun ateşin zekası ile yüksek kültürü birleşip yoğrulunca Fatih Mehmet'in değerli şahsiyeti ortaya çıkmıştır. Fatih Mehmet iyi bir kumandan, kuvvetli bir devlet adamı, devrenin taassubundan sıyrılacak kadar açık fikirli ve geniş kültürlü bir hükümdardı. Kumandanlıktaki dirayetini muhtelif muharebelerde kazanmış olduğu zaferleriyle defalarca ispat etmiştir. Daha 21 yaşında bir gençken İstanbul'u fethetmesi bile bu yöndeki kabiliyetiyle birlikte azminin kudret derecesini de gösterir. Sebat, cesaret ve duruma göre isabetli karar verme gibi bir kumandanda bulunması gereken hassalar onda mevcut. Belgrad kuşatması sırasında yaralandığı halde mevkini terk etmemesi, onun sebat derecesini, Boğdan Voyodası ile yapılan muharebede Yeniçeriler korkaklık göstererek bir türlü hücuma kalkamazken, onun at teperek askerin önünde bizzat hücuma kalkması, cesaret derecesini ifade eden hiç şüphesiz büyük misallerdir. Devrinin kumandanlarında aranan bünyevi sağlamlık da Fatih'te mevcuttu. At sırtında uzun müddet yolculuk etmeye, açlığa, uykusuzluğa mütehamildi. Trabzon ve İskadra seferlerinde olduğu gibi Sarp arazide bir hayli yaya yürüdüğü zamanlarda olmuştur. Fatih Mehmet şan ve şerefe düşkün olmakla beraber memleket zapt etme bakımından giriştiği icraatında her ne pahasına olursa olsun şan ve şeref peşinde koşan bir insan olmadığı açıkça görülür. Fetihlerinde bir planın mevcudiyetini sezmek daima mümkündür. O şan-ı şerefi Moğol Hakanların yaptığı gibi yakıp yıkarak memleket fethetmekle değil, Osmanlı Devleti'ni uzun istikballi bir imparatorluk haline getirme işinde kendine düşen vazifeyi geniş mikyasta yapmak suretiyle kazanmak isterdi. Fatih Sultan Mehmet açık fikirliydi. Bu hususiyetini Doğu ve Batı kültürüne vukufu sayesinde elde etmiştir. Türkçeden başka Yunanca, Slavca, Arapça, Farsça bilirdi. Bazı kaynaklara göre Latince'ye dahi vakıftı. Bu dillere vukufu, Hristiyan dahi olsa ilim adamlarına daima yakınlık göstermesi, onun umumi kültürünün devamlı şekilde zenginleşmesini mümkün kılmıştı. Fatih Mehmet'i taassuptan kurtaran da şüphesiz Doğu ve Batı kültürüne ortaklaşa sahip olmasıydı. İtalya'dan ressamlar getirterek resim ve madalyonlarını yaptırtan Fatih Mehmet, bu hareketiyle dahi İslam hükümdarları arasında devrinin bir hayli ilerisinde bir görüşe sahip bulunduğunu ispat etmiştir. Fatih Mehmet idaresi bakımından mutlak merkeziyetçilik fikrine değer vermiştir. Fatih'ten itibaren Osmanlı padişahları önüne durulamaz mutlak bir otorite haline gelmişlerdir. Fatih, vezir-i azamların otoritelerini arttırarak onları hükümdarların tam manasıyla vekili mutlakı haline getirmiştir. Padişahların otoritelerini arttırmak ve mutlak merkeziyetçilik sistemini tatbik edebilmek için birçok kimselerin nüfuzlarını kırmış, hatta bazılarını idam dahi etmiştir. Rumeli hudutlarındaki meşhur beyler ki, bunlar Osmanlı aristokrat zümresinin en kıymetli rüknüydü. Bunlar da eski nüfuz ve kudretlerini bırakmaması, onun mutlak merkeziyetçilik sistemini hakkıyla tatbik için kullandığı bir taktik olarak kabul edilebilir. Onun bu zihniyetini Çandarlı nazdinde Zaunus ve Şahabettin paşaları mevkilerinden uzaklaştırmasında, Gedik Ahmet Paşa'yı azil ve hapsetmesinde de görmek mümkündür. Şahsen çok sert bir tabiata malik olduğundan fikirlerini mevki tatbike koyabilmek için değerli kimselerin hayatına kıymaktan bile çekinmemiştir. Çandarlı Ali Paşa'dan başka yine değerli bir devlet adamı olan Mahmut Paşa'yı idam ettirmesini de bir bakıma onun şahsının sertliğine delil saymak mümkündür. Fatih Mehmet kendisinden önceki hükümdarların ortaya koydukları kanunlara kendisi de ilaveler yaparak bunları Kanunname-i Ali Osman ismi altında toplamıştır. Fatih, kanunnameye koyduğu ilavelerle Osmanlı Devlet Teşkilatı için bir takım yeni esaslar vaaz etmiş ve mutlak merkeziyetçiliği ve bu kanunnameyle takviye etmiştir. Fatih, tarihte büyük imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan bir kimseydi. Cihanşümul hakimiyet fikrini iyice benimsediği muhakkaktır. Bu fikrinin menşei de yalnızca bir örneğe istinad etmemekteydi. Fatih'teki Cihanşümul hakimiyet fikri, Türk-Moğol Hakanlık, İslami Hilafet ve Roma İmparatorluk fikirlerinin yoğrulmasından meydana gelmiştir. Fatih Mehmet, kendisinden önceki padişahlarda sezilen Cihanşümul hakimiyet fikrini tam bir hakikat haline getirerek Osmanlı tarihindeki malum şekline kavuşturmuştur. Fatih'teki Cihanşümul hakimiyet fikri, onun devrinde yaşayan kimselerce sarih şekilde malumdur. Onun bu husustaki fikir ve icraatına Rum ve Latin müellifleri pek çok defalar işaret etmişlerdir. Türk müvellihlerinden Kemal Paşazade ise tedbiri cihangirlik zikrindeydi sözleriyle bu noktayı izaha çalışmıştır. Cihanşümul bir imparatorluğun sadece kılıç kuvvetini yaşayamayacağını inananlardandı. Askeri kudret kadar ilim ve teşkilat üstünlüğünün lüzumuna kani olduğunda da şüphe etmemek lazımdır. Binaenaleyh fetih hareketleri yanında ilmi himaye ve teşviklerinde bile bir dünya imparatorluğu kurma arzusu sezilmektedir. Fatih'in en dikkate değer taraflarından birisi ilmi teşvik ve alimleri himaye etmesidir. Babası ona alim kimseleri hoca tayin etmişti. Fakat Fatih gençliğinde öğrendikleriyle iktifa etmeyerek devrin en kıymetli şahsiyetlerini kendisine hoca almakta devam etti. Molla Gürani, Hocazade, Molla Yaz, Siracettin Halebi, Hasan Samsuni, Molla Abdülkadir, Molla Hayrettin gibi kıymetli şahsiyetler onun hocalarıydı. İslam memleketlerinin meşhur alimlerini İstanbul'a getirtmek için gayret sarf eder ve bu hususta maddi hiçbir fedakarlıktan geri durmazdı. Ali Kuşçu ve Alaaddin Tusi böyle bir gayretin neticesinde İstanbul'a gelmişlerdi. Alimleri korur, onları eser vermeye teşvik ederdi. Bu bakımdan Fatih'i Rönesans devrinde sanatkarları koruyan mesenlere benzetmek mümkündür. Çeşitli münasebetlerde cemiyetler kurarak ilim adamlarını münakaşa ettirir ve onlarla ilmi mübahasede bulunurdu. Felsefeye karşı fazla alaka duyardı. Onun Trabzonlu alim Amirutses ile felsefi muhabereler yaptığı malumdur. Kritobulos faaliyeti için en keskin zekalı filozoflardan biridir demektedir. İlim adamına kıymet verme bakımından Müslüman ve Hristiyan ayırmazdı. Amirutses, Ali Kuşçu, Trepozuntios, Hocazade gibi doğunun ve batının büyük ve kıymetli zekaları onun huzurunda birleşirlerdi. Fatih'in en fazla dikkate değer taraflarından birisi de onun 18. asrın sonlarına kadar gelip geçmiş Osmanlı padişahları arasında taassuptan en fazla sıyrılanı ve batıya karşı yakınlık duyanı olmasıdır. Fatih, batı kültürüyle Taş Şehzadeliğinde temasa başlamıştır. Onun saray muhiti Yunanca ve Slavca öğrenmesine müsait olduğundan ve bu lisanları da elde ettiğinden Batı kültürüyle temas da kolayla erişmiştir. Padişahlığı müddetince Latin ve Yunan alimlerini sarayında bulundurmuş ve böylece Batı'yı anlamaya gayret etmiştir. Ciriaco de Ancona, Angelo Vadio ve Stefano Emiliano adındaki hümanistler Fatih'in sarayına girip çıktıkları, Fatih'in bunlardan Roma tarihine ve Batı kültürüne ait bilgiler edindiği malumdur. Fatih'in bu kimseleri kalben de kazandığı anlaşılıyor. Zira Stefano Emiliano, Fatih'in ölümünde bir mersiye yazmış. Francesco Bellinieri, Geografia adlı eserini, Roberto Valturio ise Dere Militari adlı kitabını Fatih'e ithaf ve takdim etmek istemişlerdir. Fatih, patriklik makamına getirmiş olduğu Genadios'tan Hristiyanlık hakkında bilgi edinecek, İtalya'dan getirdiği ressam Gentile Bellini'ye resmini yaptıracak, yeni inşa ettiği sarayın duvarlarını freslerle süsletecek kadar serbest düşünceye sahipti. Doğu ve Batı kültürüne de ciddi şekilde vukufu vardı. Onun için bu hususiyetlerini nazar itibarı alan bazı tarihçiler, büyük padişahı bir Rönesans hükümdarı telakki etmek isterler. Bazıları da Fatih Batı'ya bir pencere açmıştır derler. Fatih'i bir Rönesans hükümdarı addetmek mübalağadır. Zira Fatih hümanistler ve Rum ve Latin alimleri vasıtasıyla Batı kültüründen haberdar olup ona karşı sempati duymuşsa da en geniş tarafıyla İslam Doğu kültürü içinde parlayan bir Türk hükümdarıdır. Bu bakımdan Batı'yı açtığı pencerede yalnızca şahsına münhasır kalmış, buradan Türk devlet adamı, Türk ilim adamı ve Türk hükümdarı olarak başka kimseye Batı'ya bakamadığından açılan pencere onun önüyle birlikte kapanıp kalmıştır. Yazı bu kadar İbrahim'ciğim. Tabii hocanın tespitleri çoğunlukla doğru. Kısmen tabii yorum yapılabilecek kısımları elbette ki var. Hı hı. Onun o Batı'ya olan bakışında gerçek bir entelektüeli gördüğümüzü daha önce söyledik. Onun Batı'ya bakışı bir hayranlığın, bir hayran budalasının bakışı şeklinde değildi İbrahim'ciğim. Yani bu şekilde de anlaşılmamalı.
Kesinlikle.
Çünkü bu kısa bir yazı ve tabii şerhe muhtaç yerleri oluyor kısmen. Bugün biz bu örneği vermiş miydik önceki programlarında hatırlayamadım ama şimdi bugün dahi Türkiye'deki üniversitelerde İbrahim'ciğim bir Ahmet Hamdi Tanpınar ya da Yahya Kemal ismi geçtiği zaman, ki Yahya Kemal ismi daha çok kısa bir süre öncesine kadar yani Orhan Pamuk Nobel ödülü aldığında hani Batılılar ona sordular, siz almasaydınız bir Türk yazarı olarak kimi önerirdiniz dediğinde Yaşar Kemal'den de önce Yahya Kemal'i söylemiştir.
Evet.
Çünkü tabii ondan sonra bizdeki edebiyat dünyası ve tabii daha çok sol tandanslı olan genel kültür entelektüel çevreler bir nevi bir uyanış yaşadılar İbrahim'ciğim. Çünkü hatta bugün dahi üniversitelerde mesela bir Ahmet Hamdi Tanpınar ya da Yahya Kemal dendiği andan itibaren gençlerin onları bir gericilikle görme, gerici yaftası vurma temayülleri var. Çünkü bu insanlar Osmanlı tarihinden, hatta daha evvelinden de bahsetmişler. İslam kültüründen de bahsetmişler. Ama bu insanlara baktığımızda aslında biz tamamen bohem iki yazar görürüz. Beyoğlu'nun meyhanelerinde sabahlayan, tamamen serbest bir hayat yaşayan bu insanların kavradıkları neydi? Bu insanların kavradıkları tıpkı Fatih Sultan Mehmet Han gibi İbrahim'ciğim, kültürel İki tarafında, doğunun da batının da kültür eserlerine ve bu eserleri oluşturmuş olan müktesebata gerçek bir entelektüel olarak ilgi duymalarıydı.
Evet.
Yahya Kemal ya da Ahmet Hamdi Tanpınar talebesi, bunlar Osmanlı'dan ya da Selçuklu'dan özlemle bahsederken aslında o günlerde yaşamayı değil, o günlerin oluşturduğu kültürel müktesebatın ne kadar zengin olduğunu fark etmelerinden bunu yapıyorlardı. O yüzden bu ayrımı iyi yapabilmek ve görebilmek lazım. İki tarafta da son derece büyük kültürel zenginlikler var. İşte hep bahsettiğimiz o aydın değil entelektüel olabilme çabasını, bu kavramların ayrımını iyi bilmek ve bir dünya insanı olmaya biraz olsun gayret gösterebilmek ve bunun için de nasıl diyelim, çok mu yabancı gelecek bu tarif bilmiyorum ama kısmen İbrahim'ciğim, mahalle bir cenahın, bir mahallenin adamı değil. Yani illaki insan bir tarafa angaje oluyor tabii ki, ona kesinlikle. Ona bir şey demek mümkün değil. Ama bir tarafa angaje olurken diğer tarafın bütün bir müktesebatını, bütün oluşturduğu o insani birikimi de yok saymak işte maalesef o gericiliğin ya da yobazlığın her neyse ta kendisi aslında İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu manada bakıldığında Osmanlı tarihindeki hiç kuşkusuz en zirve isim de elbette ki Fatih Sultan Mehmet Han İbrahim'ciğim.
Diğer programlarımızda konuşmuştuk. Şimdi burada yeri geldi. Müsaade ederseniz yine söylemek isterim abi.
Tabii ki
Bu Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yaptığı bir program vardı. Orada İlber Ortaylı konuk olmuştu. Evet. Ahmet Hakan İlber Ortaylı'ya soruyor Fatih'in kişiliğini, karakterini, entelektüel donanımını soruyor. İlber Ortaylı da Fatih'in işte 7 veya 9 dil bildiğini, dönemin en önemli aydınlarıyla beraber oturup kalktığını, bazı dillerde okuyup yazabildiğini, konuşabildiğini ve hatta müzakere yapabildiğini filan söylüyor. Ahmet Hakan da
diyor ki
günümüz aslında Müslüman profilinin çok dışında bir karakterden bahsediyoruz diyor. İlber Ortaylı diyor hayır efendim diyor, tam evet. olarak Müslüman profilinden bahsediyoruz diyor. Müslüman dediğimiz kişi Fatih Sultan Mehmet Han gibi olmalıdır diyor. Yani
aynen.
Bugün programların başında hep söylüyorum. Yaklaşık işte 7-8 bölümdür yanlış hatırlamıyorsam Fatih'i konuşuyoruz. Neredeyse her programın başında söylüyorum. Fatih'in döneminin sadece bizim için değil dünyanın tamamı için ciddi mesajlar barındırdığını ısrarla ifade ediyorum. Altını çiziyorum. Fatih'in karakteri de bugün insanına, bugünün Müslümanına aslında çok şey söylüyor. Müslüman nasıl olmalıdır sorusunu kuşkusuz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun güzide ashabının hayatı bizim için örnektir ama hani bizim toplumumuzda bulunmuş, evet. bizim atamız diyebileceğimiz, bu bizim yaşadığımız topraklarda yaşamış en iyi örneklerden bir tanesi, belki de en iyisi Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Elbette insanların hayatları boyunca hataları olabilir kişisel hayatlarında. Keza yönetici ise bir kişi, yönettiği toplum, kurum, devlet her neyse o süreç içerisinde, o süreç zarfında kendi yönetim felsefesiyle ilgili bir takım hataları, problemleri de olabilir. Fakat sonuç olarak Müslüman nasıl olmalıdır sorusunu hayatıyla bize örnek gösteren şahsiyetlerin en önemlilerinden bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Dolayısıyla buradan bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizi ara ara yani fırsat buldukça Fatih'in hayatını okumalarını tavsiye ediyoruz. Sizin de bu konuda yazmış olduğunuz güzel romanlar var. Bu romanları da abi tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan düşündüğümüzde evet Fatih tam olarak Halil İnalcık hocamızın hatta İlber Ortaylı hocamızın ifade ettiği karakterde bir padişahtı, bir sultandı.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Zaman zaman bana gençler okuma yani bir okuma listesi önerir misiniz? Önerim söyler misiniz neyi okuyalım falan diye sorduklarında mutlaka İbrahim'ciğim bir doğu eserinin yanında mutlaka bir batı eserini de önermeye çalışıyorum ki bir camianın kitlenmiş ideoloğu olmasınlar.
Tabii ki.
Her cenahtan beslensinler ki ancak o zaman gerçek manada engelleri aşmış, içindeki tüm barikatları yıkmış İbrahim'cim gerçek bir ilime doğru o zaman ancak yaklaşabilirler.
Evet.
Yoksa entelektüelin çok uzağında bir aydın, bir ideolog, bir demagog olarak ya da ileride biraz daha bir şeyler başarırlarsa bir kalemşör olarak yaşamak durumda kalırlar. Bu da arzu ettiğimiz şey değil. Bu insanlardan zaten yeterince var elimizde İbrahim'ciğim. Bir de bu insanlardan evet. çok çektik ya.
Evet maalesef
çok öyle. Çektik. Yani sadece şu 28 Şubat. Zaten bu adamların, bu tür insanların işi işte. Yani o ikna odalarını falan işte, sen de hatırlıyorsundur az çok yani.
Evet.
Neye ikna ediyorsun ya? Neye ikna ediyorsun? Kendi kafasında, kendi hapsolduğu o daracık, o kasvetli ruh ortamında karşısına evrensel doğrularla gelmiş insanlara bir karanlığı, kendi içlerinde hapsolmuş, kendilerine tamamen inandı. Niye inanıyor? Niye bu kadar yanlışın üzerinde nasıl bu kadar ısrarlı durabiliyor?
Evet.
Çünkü habersiz. okumamış, bilmiyor yani, bilmiyorum. Tabii. O dönem orası, o doğu hayatı, doğunun tarihi ona bir karanlık dönem olarak anlatılmış. Ortaçağ zihniyeti diye böyle bir işte örümcek kafalılar, bu böyle şekilde anlatılmış. O da oraya kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. O konuyla ilgili araştırmaları, okumaları nakıs olduğunda bir düşman yaratmış kendini. Aslında karşısında bir düşman da yok. Tamamen kendi zihinlerinde, ruh dünyalarında oluşturdukları bir çelişkilerin sonucu. İnşallah yani hani bizi geç bizden çok kıymetli isimler, sürekli Fars Mehmet Han'ın nasıl biri olduğuna dair ve bu kişiyi nasıl ortaya çıkardığına dair, otodidakt yapısına, yani kendi kendine nasıl eğittiğine dair çeşitli örnekler vermeye çalışıyorlar. Eski ideolojik sıkıntılar yok. Televizyonlarda zaten sosyal medyada, internette bunlar açıkça görülüp konuşulabiliyor. İnşallah gelecek nesiller için daha iyi olacaktır diye umut ediyoruz İbrahim'cim. Dua ediyoruz tabii.
İnşallah abi. Bir ara verelim isterseniz, aranın ardından sohbetimize, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen bölümde de Okay abiye yönelik bir takım sorular vardı tarihi mevzulara ilişkin. Programımızın birinci bölümünde, bu programımızın birinci bölümünde Halil İnalcık hocamızın, merhumun kaleme aldığı bir kitapta Fatih Sultan Mehmet Han'la alakalı bazı bilgiler vardı. Bunları bizimle paylaştı Okay abi. Şimdi Okay abi, bir soru daha var. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti, Devleti Aliye denince insanların akıllarına işte birkaç padişah geliyor. Klasik artık. Özellikle yükseliş dönemiyle ilgili bazı padişahlar geliyor. Bir de Osmanlı'nın payitahtı, Osmanlı'nın başkenti neresi diye sorulduğunda İstanbul'un haricinde toplumun bir kesimi tarafından özellikle bu payitahtlar bilinmiyor. Osmanlı'nın payitahtları neresiydi, nereleriydi diye bir soru var. Bununla alakalı neler söylersiniz abi?
Bununla ilgili İbrahim'ciğim, bu mufassıl Osmanlı tarihinden bir kısım okumak istiyorum. Kısa bir şey.
Lütfen.
Bir eksiği de, burada yalnız eksik bırakılan bir kısım var. Onu da unutturmazsan, unutturacağım zannetmiyorum. Not aldım çünkü buraya. Onu da sonuna ekleyeyim. Şöyle geçiyor. Söğüt, Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat tarafından Ertuğrul Gazi'ye 1231 yılında mülk olarak verilmiş. Onun vefatı üzerine 2. Gıyasettin Mesud da burasını Osman Bey'e bir fermanla tevcih etmişti. Şu halde Söğüt, Osmanlı Beyliği'nin ilk merkezi olmuştur. 1300 yılında Yeniçeri fethedildiğince Osman Bey Beyliği'nin merkezini buraya nakletti. Tamam, o kısmı buraya ekleyeyim ben. Şimdi burada doğrudan 1300 yılında Yenişehir'in fethine geçmiş İbrahim'ciğim. Aslında iki husus daha var burada. Nasıl bundan bahsetmemişler ben anlamadım açıkçası. 1288 Karacahisar'ın fethi sonrasında bir müddet burası başkentlik yaptı. 1299'da da İbrahim'ciğim Bilecik'in fethiyle, hatta işte Çandarlı Ali Paşa, Kara Halil Hayrettin Paşa'dan bahsetmiştik ya. Evet. Buranın kadısı oldu diye. Bilecik'in fethiyle de işte 1300 yılındaki Yenişehir fethine kadar, yani bir yıl boyunca Bilecik başkentlik yaptı. Bu iki hususu belirttikten sonra devam edelim. Bu şekilde tamamlanmış olacak. 1300 yılında Yenişehir fethedilince Osman Bey Beyliğin merkezini buraya nakletti. Orhan Bey 1326 yılında Bursa'yı fethetti ve bu şehri devletinin yeni merkezi haline getirdi. Osmanlı Beyliği merkezi Bursa olduğu sırada İlhanlı Devleti'nin 1335'te çöküşü üzerine tam istiklaline kavuşmuştur. Yalnız Orhan Bey'in 1330 senesinde İznik'i fethettiği zaman devlet merkezini muvakkaten buraya naklettiği de bilinmektedir. Hatta buraya bir cami, medrese ve imaret inşa etmiştir ki Osmanlı tarihinde ilk ilmi ve içtimai tesisler bunlardır. Bunu biz galiba birkaç program önce söylemiştik. İznik'in fethinden sonra Orhan Bey'in burada kurduğu medrese Osmanlı kurulan ilk ciddi manadaki ilk medrese budur. İbrahim İznik Medresesi. 1. Murat Han 1361'de Dimetoka'yı alınca Rumeli'de yapılacak hareketler bakımından daha elverişli bularak devletin askeri merkezini geçici olarak Bursa'dan buraya nakletmiştir. Edirne'de aynı yıl fetholundu ise de Demet Okan'ın yerini 1365 senesinde almıştır. Edirne'nin devlet merkezi oluşu Emir Süleyman zamanındadır. Burası Çelebi Mehmet ve ondan sonraki padişahlar zamanında da Osmanlı Devleti'nin bahşehri olmuş ve 1453 yılına kadar payitaht olarak kalmıştır. Mamafi bu devrede Bursa'da kıymet ve rağbetten düşmüş değildi. Bunda belki de Bursa Sarayı'nın Edirne'dekine nispete bütün ihtiyaçlara cevap verecek teşkilat ve tertibatta haiz olmaması da amir olmuştur. Yani tabii şu da var İbrahim'cim, yani batıya doğru fetihler mütemadiyen devam ettiği için elbette ki burada güçlü ve muhkem bölgeler, işte Edirne gibi, Demetoka gibi elbette idari merkezi olarak da tabii buralar tercih ediliyordu. Bursa her zaman kutsiyetini koruyacaktır ama onu göreceğiz. Nitekim Çelebi Mehmet ve 2. Murat'ın cülus merasimleri Bursa'da icra olunmuş. Yalnız 2. Mehmet'in cülusu Edirne'de cereyan etmiştir. Yıldırım Beyazıt zamanında dahi gelen elçilerin çoklukla Bursa Sarayı'nda kabul edilmiş oldukları bilinmektedir. Yine bu devrede Bursa'ya imar bakımından Edirne'den daha fazla himmet edildiğinin bilinmesi gerekir. Şunu da ehemmiyetle belirtmek lazımdır ki Edirne başşehir olduktan sonra vefat eden padişahlar buraya gömülmemişler. Cenazeleri Bursa'ya götürülmüştür. Halbuki bu bir anane yahut adet icabı idi de denilemez. Çünkü İstanbul payitaht olduktan sonra hiçbir padişahın cenazesi Bursa'ya götürülmemiş. Yurt dışına kaçan 6. Mehmet hariç hepsi İstanbul'da defnedilmişlerdir. Bütün bu olayların tabii Bursa şey olarak devam etti İbrahim'cim. Şehzadelerin vefat edilen ya da siyaset edilen şehzadelerin Bursa'ya gömülmesi bir gelenek olarak oluştu ve o devam etti.
Hı hı.
Bütün bu olayların Osmanlı hükümdarlarının henüz Rumeli'nde kendilerini emniyette görmemiş olmalarıyla izahı mümkündür. Arkada Bizans zayıf ve aciz olmasına rağmen ayakta duruyor. Zaman zaman Hristiyan aleminden yardımlar da görüyordu. Surları Musa Çelebi'nin sonra da Yıldırım'ın ordularına yedik vermemişti. Balkanlardaki düşmanlar bozguna uğratılmış, şehirler fetholunmuş olmakla beraber Türkler Rumeli'nde iki düşman arasındaydılar. Herhalde bu durum karşısında Edirne'nin yanında Bursa'ya da iştirak payı tanındığını kabul etmek lazımdır. Evvelce yazılmış olan Osmanlı tarihlerindeki İstanbul fetholununcaya kadar Edirne 90 sene payitaht olmuştur faraziyesini hiçbir tetkike tabi tutmadan kabul etmek yanlıştır. Tarih hadiseler bizi ancak Emir Süleyman zamanına kadar geri götürmekte, ondan evvelki devirde ise yukarıda izah ettiğimiz neticeler çıkmaktadır. 1453'te İstanbul fetholununca devlet merkezi olmuş, Osmanlı İmparatorluğu'nun sükutuna kadar ise İstanbul Osmanlı Türklerine başkent vazifesi görmüştür.
Hı hı.
Bu malumatı şöyle bir listede toplayabiliriz. Bu liste tam yapılmak istenirse buna Karacahisar'ı da ithal etmek lazımdır. Ha, burada zaten Karacahisar'ı ayrıca belirtmiş. Bilecik'i yine belirtmemiş ama.
Evet.
Çünkü Osman Bey Karacahisar'ı fethettiği zaman burasını beyliğe merkez iddiaz ettiğine dair deliller vardır. Mesela kendi adına ilk hutbe burada okunduğu gibi ilk kadı ve hatip Dursun Fakih ve subaşı tayini de buradadır. Şu halde Osmanlı imparatorlarının başşehirleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Söğüt 1231-1288, yani Karacahisar'ın fethine kadar olan dönem. Karacahisar 1288 1300 diyor ama işte burada şey var, burada bir sıkıntı var. 1288-1299 İbrancı, onu belirttik, Bilecin fethine kadar.
Evet.
Bilecin fethinden sonra 1299 1300'de Yenişehir fethediliyor. 1300-1326 arası, yani Bursa'nın fethine kadar Yenişehir. 1326-1361 yani İznik'in fethine kadar Bursa. 1330'da yukarıda geçtiği şekliyle muvakkaten Dimetoka şey görülüyor. Kısa bir askeri başkentlik yaptığı şeklinde görülüyor. 1361-1365 Rumeli fütuhatları için kullanılmış bu işte Dimetoka. Edirne daha sonra bu Dimetoka daha sonra bütün idari ve askeri yetkiler Edirne'ye tam manasıyla 1361'de değil, fetih tarihinde değil İbrahim'ciğim. 1365'te tam saray ve devlet kudreti burada tesis ediliyor. 1365'ten itibaren 1402'ye kadar, yani Ankara Savaşı'na kadar olan dönem, Edirne yine hem askeri hem idari merkez. Tabii bütün o Fetret dönemine kadar, 11 senelik o Fetret döneminde de Edirne gene idari merkezlik hususunu koruyor. Ta ki 1453'e kadar, 1453'ten 1923'e kadar da, yani Cumhuriyet'in ilanına ve Osmanlı'nın devletinin çöküşüne kadar olan dönemde de zaten İstanbul başkentlik hususlarını muhafaza ediyor. Fetihlerden devam edelim.
Tabii.
Fatih Sultan Mehmet. Evet, biz
Moray'ı ve Trabzon'u konuşmuştuk abi.
Konuşmuştuk. Evet, daha sonra bu Bosna Kralı'nın Macar himayesini ve bağımlılığını kabul etmiş olması. Hatta bunu kendisine bir şey olarak, bir payanda olarak kullanıp Batı'nın, yani işte artık ben Macar himayesindeyim. Bu sayede Sırp tahtı üzerinde de artık doğrudan benim hakkım olur bir iddiası. Batı şeylerde, batılı merkezlerde bir destek görünce tabii 1463'te Bosnalıların da bilhassa Bogomillerin o zamanki bir bu Katoliklerin içinde bir mezhep İbrahim'ciğim. Bunlar doğrudan haçın önünde ya da heykellerin önünde eğilmeyi reddeden bir tabiata sahip olan bir tarikat gibi görmek lazım. Hı hı. Bunlar zaten Fatih Sultan Mehmet Han'a çok büyük baskı altında oldukları, kendisine fetih de noktasında yardımcı olacaklarına beyan ettikleri için 1463'te biz Venedik'in olanca, Macaristan'ın olanca desteğine rağmen Bosna'nın artık Türkiye'ye, o zamanki Osmanlı'ya dahil olduğunu görüyoruz. Tabii bu şekilde bir netice, yani Bosna'nın Mora'dan daha da kolay elden çıkması Vatikan'ı ciddi manada tedirgin ediyor ve Osmanlılara karşı yeni bir saldırı ve müdafaa ittifakı hazırlamak için Papa'nın ciddi manada içinde aforoz tehdidi de taşıyan, hatta Venedik'e ve Burgonya'ya doğrudan kendi bir numaralı kardinallerini gönderip aba altından sopa göstererek birliğin askeri manada özellikle denizlerde başını çekmesi gerektiğini, hatta bunun bütün mali külfetini de üzerlerine alması gerektiğine dair Venedik'e ciddi ikazlarda bulunduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu duruma göre tabii Venedikler de bu noktada boş durmak istemiyorlar. Bir karşı teklifle Papa'ya karşısına çıkıyorlar. Bu durumda başarılı sağlanırsa Venedikler Mora'ya, Attika'ya ve Epir sahil bölgesine, eski Beotya'ya, buralara sahip olacaklar. Arnavutluk'taki İskender Bey doğrudan çatışmalara müdahale olup neticede Makedonya'yı teslim alacak. Ve bütün o şeyler Bizans İmparatorluğu'na, eski Bizans İmparatorluğu'na ait diğer şeyler bölgelerde Rum büyüklerine şey yapılacak, Ortodoks büyüklerine, eski feodallere verilecek. Macaristan'da bölgesindeki eskiden bir hakim olduğu, son dönemlerde de Osmanlılara kaptırdığı Bulgaristan, Sırbistan, Bosna, Eflak, buraların hepsinde de Macaristan o zaman biz sahip oluruz diye papalığa, papanın da pek taraftar olmadığı, istemediği şekilde dünyevi daha böyle isteklerle geliyorlar. Tabii bunu kabul etmek zorunda kalıyor papa. Biz 1463'ün sonbaharında bu kurulan Kutsal İttifak'ın harekete geçtiğini, Venediklerin bu kısmen Mora'da birçok kalede baskın verdiklerini ve burada papalığa doğrudan bağlı olan ajanların şeyden önce, bu kuşatmalardan önce şehirlerde ciddi manada yıkıcı denebilecek isyanlar başlattıklarını görüyoruz. Gene 1463'te şey yapıyor, Macar Kralı ani bir şeyle, taarruzla o zamanki Boston, o zamanki Yayçe, o zamanki şeyi, payitahtı İbrahim'ciğim, burayı zapt ediyor. Hatta Venedik donanması öyle bir cesaret buluyor ki Çanakkale Boğazı'nın dışında girişinde böyle devriye attığını görüyoruz biz, o gemilerini. Tabii bu şeye karşı Faustus Hamedan gibi bir liderin elbette ki köklü önlemler almaması düşünülemez. O zaman tabii Sadrazam Mahmut Paşa'yı kuvvetli bir, çok kuvvetli bir ordu ile şeye gönderdi. Tüsiyatlı Mora'ya hareket ettirdi ki Venedik'ten ele geçirdiği bölgeleri tekrar geri alabilmek için. Bugünkü bu Kadırga Limanı ve tersanesini derhal yaptırdı İbrahim'ciğim. Ve burada donanmanın yeni gemilerle takviye edilmesi ve bunun son derece kısa bir sürede yapılması için Faustus Hamedan da yarı teşvik edici, yarı da karakterinden de beklenici üzere, yarı da ikaz edici, tehdit edici neredeyse tedbir aldığını görüyoruz. Nihayetinde şeye geldiğinde 1464 baharında Faustus Hamedan'ın bütün bu Batılıların tekrar yeni bir ittifakına karşı artık kesin başarı sağlayabilmek için 1464 baharında Bosna'ya doğru harekete geçtiğini görüyoruz ki şeyden, fakat o şeyde o sonbahara kadar uzuyor
Kuşatma.
Bosna'daki o zamanki kuşatma uzuyor İbrahim'ciğim. Daha sonra bakıyor ki kış, tabii kötü mevsim dedikleri kış o dönemde askeri hareketler için. Yaklaşınca Faustus Hamedan'ın Sofya'ya döndüğünü ve Macar kralının da ona nazire yaparcasına Yayçe'ye girdiğini görüyoruz. Fakat Mahmut Paşa o zaman idaresindeki onun kuvvetleri derhal hiç fütursuz bir şekilde tekrar Yayçe'ye ilerliyorlar. Çünkü önceden kralın şehre, başkentine girmek için Bostan harekete geçtiğini haber alan Faustus Hamedan, kralın bunu elini kolunu sallayarak yapmasına mani olabilmek için, bu aynı zamanda da askerine de bu şekilde hem de bölge halklarına moral verebilmek için şeyin de büyük dirayetiyle Mahmut Paşa'nın da İbrahim'ciğim, Macar kralının biz ürkerek Mahmut Paşa karşısında geri adım attığını ve Yayçe'nin daha hudutlarından daha taşrasına geldiğinde geri döndüğünü görüyoruz. Tabii bu şeyler, tüm bu batıdaki bu yeni şeyler, ittifaklar, mesela Venedik'le Macaristan arasında uzun süredir ticaret yolları ve limanlar üzerindeki çekişmelerin ortadan kalkmasıyla sonuçlanıyor ve ikisi arasında bu iki güç, o zamanın Avrupa'nın iki temel gücü Venedik ve Macaristan İbrahim'cim. Yani biz zaman zaman hep bu devletlerin gücünden bahsettik. Yeni çağdaki, orta çağ ve yeni çağdaki güçlerinden. Bunlar karşılıklı tabii barış görüşmelerine başlıyorlar. Aynı zamanda da tabii eski sohbetlerimizde de zaten Osmanlı'ya karşı bir anti kahraman olarak ortaya çıkan Karamanlıları da bir nevi süratle bu Venediklerin casus faaliyetleriyle de İbrahim'ciğim tekrar huzursuzluğa sevk ettiklerini görüyoruz. 1965'ten itibaren o dönemdeki başarılı askeri hareketlerin esnasında biz ilk defa Fatih Sultan Mehmet Han'ın sağlığında bir bozulma seziyoruz, artık başlıyoruz. Zaten padişah da bunun farkında.
1465'ten sonra.
65'te birlikte diyelim. Ondan sonra şiddetlenecek zaten. Ölümüne kadar da zaten o illet peşinde bırakmayacak bu şey zaten. Gut illeti. O günlerde hatta Faustus Hamedan Macaristan'dan ve Venediklerden Bosna üzerindeki hayallerinden vazgeçmesini veya aldıkları kaleleri boşaltmasını istediği zamanlarda işte onların azgınca, başta tabii şu Arnavut, İskender Bey'in de azgınca karşılık vermelerini biraz bu Faustus Hamedan'ın bir anda sağlığının bozulmasının haberlerini biraz abartılı bir şekilde Batı dünyasında yayılmaya başlamasıyla başladığını görüyoruz İbrahim.
Evet. Abi dilerseniz tam da burada kalalım. Çünkü artık Fatih Sultan Mehmet Han döneminin sonuna doğru geliyoruz. Hı hı. 1481'de rahmeti rahmana kavuşacak Sultan Fatih.
Evet,
bu süreci de isterseniz diğer programımıza bırakalım. Önümüzdeki hafta bu süreci konuşarak Fatih Sultan Mehmet dönemini büyük ihtimalle böylelikle bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim abi.
Evet. Ben teşekkür ederim İbrahim'ciğim.
Yine keyifli bir söyleşi oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolcu programımızın bu haftada sonuna geldik. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki fetih sürecini konuşmaya devam ettik. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin artık son bölümüne gelerek bu dönemi kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.